Ayrım 15, sayfa 166. Ama 742. gece olunca demiş ki, ertesi gün uyandıklarında yeniden kucaklaşmaya başlamışlar ve Alaaddin, anasına geçirdiği serüvenin onu sonsuza dek haytalıktan ve serserilikten kurtardığını ve bundan böyle babası gibi çalışmak üzere gidip iş arayacağını söylemiş. Sonra hala aç olduğundan yiyecek bir şeyler istemiş ve anası da ona, ''Ne yazık ki oğlum, evde ne varsa dün akşam sana yedirdim ve şimdi bir lokma ekmek bile yok. Ama biraz sabret, son günlerde biraz eğirdiğim pamuğu gidip satayım ve satıştan elde ettiğim parayla bir şeyler alayım.'' demiş. Ama Alaaddin, ''Pamuğu bir başka sefere bırak ana, mahzenden getirdiğim şu eski lambayı al götür ve bakırcılar çarşısında sat. Olasılıkla elde ettiğim parayla bize bütün bir gün yetecek her şeyi alırsın.'' diye yanıt vermiş. Alaaddin anası da, ''Doğru söylüyorsun oğlum. Yarın da o lanetli yerden getirdiğin şu yuvarları alır götürür ve onları da sıradan tacirlerin ödeyeceğinden daha fazla fiyatta satın alacak olan Zenciler Mahallesi'nde satarım.'' diyerek yanıtlamış. Alaaddin'in anası böylece satmak için lambayı alıp gidecekken onu pek kirli bulmuş. Ve Alaaddin'e, ''Oğlum, ilkin pek kirli olan bu lambayı temizleyeyim. Böylece daha parlak olur, daha da fazla para getirir.'' demiş. Ve mutfağa gidip eline biraz kül alarak suyla karıştırmış ve lambayı temizlemeye koyulmuş. Ama daha ovuşturmaya henüz başlamışken önünde nereden çıktığı belli olmayan, dehlizde görülenden de çirkin, korkunç bir ifrit belirmiş. Öylesine iriymiş ki bu ifrit başı tavana değiyormuş. Kadının önünde saygıyla eğilerek sağır edici bir sesle, önünde saygıyla eğilen kölen işte karşında. ''Söyle, ne diliyorsun? Ben lambanın hizmetkarıyım. Havada uçar, karada sürünür, buyruğunu yerine getiririm.'' demiş. Lambanın ifritinin kendini tanıtması her metinde ayrı şekilde anlatılmakta olup en tutarlısı Madersin çevirisi ''I'm the master of earth and air and wave, but slave of the lamp and the bearer slave. What will you have, mistress? What will you have?'' ''Ben toprağın, havanın ve dalganın efendisiyim. Ama lambanın ve lambanı taşıyanın kölesiyim. Neye sahip olmak istersin hanımım? Neye sahip olmak istersin?'' Alaaddin'in anası hiç tahmin etmediği bu görüntüyü görünce, böylesi konuşmaları duymaya alışık olmadığından dehşet içinde olduğu yerde çivilenmiş. Dili bağlanmış, ağzı açık kalmış, korku ve yılgınlıktan çılgın, gözlerine bu kadar iğrenç ve korkunç bir çehre yansımasına daha fazla dayanamadığından düşüp bayılmış. O zaman kendisi de mutfakta bulunan Alaaddin, bu kez gördüğü mahzende gördüğünden daha çirkin ve daha korkunç da olsa, evvelce böylesi suratları görmeye alışmış bulunduğu için anası kadar heyecanlanmamış. Ve ifritin ortaya çıkma nedeninin lamba olduğunu anlamış ve çabucak ona hala baygın yatan anasının ellerinden almış ve on parmağının arasında sıkı sıkıya tutarak ifrite, ''Ey lambanın hizmetkarı! Çok açım ve yemem için son kertede harika şeyler getirmeni istiyorum.'' demiş. Ecinli de hemen ortadan kaybolup biraz sonra son gümüşten büyük bir tepsiyi başında taşıyarak geri dönmüş. Tepside içi güzel kokulu, tadı ve görünümü leziz yemeklerle dolu 12 altın tabak, kar gibi beyaz ve kabuğu altın gibi sarı sımsıcak altı ekmek, iki büyük sürahi harika şarap ve iki gümüş kupa varmış. Tepsiyi taburenin üzerine koymuş, sıralanacak şeyleri çabucak sıralamış ve yavaşça kaybolmuş. O zaman Alaaddin, anasının hep öyle baygın yattığını görerek yüzüne gül suyu serpmiş. Onun sağladığı serinlik, dumanı tüten nefis yemeklerin kokusuyla karışarak zavallı kadının dağılmış bulunan benliğinin toparlamasına ve kendine gelmesine yetmiş. Alaaddin de ona çabucak, ''Hadi ana, bir şey yok, ayağa kalk da yemek yiyelim. Tanrı'ya şükürler olsun ki işte yüreğini tümüyle güçlendirecek ve açlığını giderecek her şey var. Lütfen bu harika yemekleri soğutmayalım.'' demiş. Alaaddin'in anası taburedeki bu güzel tepsi üzerine konmuş, nefis yemeklerle dolu 12 altın tabağı, 6 harika ekmeği, 2 sürahi ve kupaları görünce, bütün bu güzel şeylerden tüten kokularla etkilenince, bayılmasının koşullarını unutarak Alaaddin'e, ''Oğlum, Tanrı Sultanımızın yaşamını korusun. Herhalde yoksulluğumuzu duymuş ve bize bu tepsiyi aşçılarından biriyle göndermiş olacak.'' demiş. Ama Alaaddin, ''Anacığım, şimdi varsayımlar ve sorularla vakit harcamayalım. İlkin yemeye başlayalım. Sonra ben ne olup bittiğini sana anlatırım.'' diye yanıt vermiş. Ertesi gün o harika yemekler tükenince Alaaddin, anasının yeni korkulara düşmemesi için hemen lambaya başvurmaktan kaçınmış ve altın tabaklardan birini alarak onu urbasının altında saklayarak çarşıda satmak ve satıştan sağladığı parayla gerekli azığı satın almak niyetiyle evden çıkmış. Ve şeytandan da hilebaz bir Yahudinin dükkanına gitmiş. Urbasından altın tabağı çıkarmış ve onu Yahudi'ye göstermiş. Yahudi de onu eline alıp incelemiş, tırnak vurmuş ve ilgisiz bir tavırla Alaaddin'e "Buna ne kadar istiyorsun?" diye sormuş. Alaaddin ömründe altın tabak görmemiş olduğu için böylesi bir malın değerini bilmekten uzak olduğundan "Vallahi efendim bu tabağın değerini sen benden daha iyi bilirsin. Onu senin değerlendirmene ve insafına bırakıyorum." diye yanıt vermiş. Yahudi de tabağın son altından olduğundan çok iyi bildiğinden kendi kendine "İşte elindekinin değerini bilmeyen bir oğlan. İbrahim'in kutsamasıyla bana bugün böyle büyük bir fırsat çıktı." demiş. Ve dükkanın duvarında gizli bir çekmece açarak tek bir altın dinar çıkarmış ve tabağın değerinin binde biri bile olmayan bu parayı Alaaddin'e uzatmış. Ve ona "Al oğlum, işte tabağın karşılığı. Musa ve Harun adına yemin ederim ki senden başkasına böyle bir miktarı hiç ödemedim. Bu da gelecekte müşteri olarak seni kazanmak içindir." demiş. Alaaddin altın dinarı büyük bir sabırsızlıkla almış. Öylesine memnunmuş ki geri dönmeyi bile düşünmeden çabucak bacaklarını rüzgara teslim etmiş. Ve Yahudi Alaaddin'in sevincini görünce ona daha düşük bedel ödemediğine çok pişman olmuş. Ve hemen ardından koşup verdiği altının bir kısmını koparmak istemişse de onu yakalama imkanı olmadığından bu düşüncesinden vazgeçmiş. Alaaddin'e gelince zaman yitirmeden fırıncıya koşmuş. Altın dinarı bozdurarak ondan ekmek satın almış ve evine dönerek anasına ekmeği ve paratının üstünü vermiş. Ve ona "Ana şimdi git de bu parayla gerekli azığı al. Çünkü ben bu işi bilmem." demiş. Anası da ayağa kalkıp ihtiyaçları olan her şeyi satın almak üzere çarşıya gitmiş. O gün yiyip içmişler ve yaşamlarından hoşnut olmuşlar. Ve Alaaddin o günden sonra parasız kaldıklarında aynı Yahudi'ye satmak üzere bir altın tabak götürmüş. O da kendisine her zaman bir altın dinar vermiş. İlk kez bu parayı ödediğinden daha az verirse malını götürüp kendi yerine işten büyük yarar sağlayacak başka Yahudilere satar korkusuyla daha az vermeye cesaret edememiş. Elindeki malın değerini hiç bilmeyen Alaaddin de ona aynı şekilde 12 altın tabağı satmış. O zaman elinde bulunan som gümüşten büyük tepsiyi satmayı düşünmüş. Ama onu pek ağır bulduğundan gelip tepsiyi evde görsün diye Yahudi'yi aramaya gitmiş. O da değerli tepsiyi inceleyip Alaaddin'e "Bu 2 altın dinara bedeldir." demiş. Alaaddin sevinerek satışa rıza göstermiş. Yahudi bu parayı ona 2 gümüş kupayı da pazarlığa dahil etmeden vermemiş. Böylece Alaaddin ve anası birkaç gün daha geçimlerini sağlayacak para edinmişler. Bu süre içinde Alaaddin çarşıya gidiyor ve tacirler ve seçkin kişilerle ağır başlıkla konuşuyormuş. Çünkü döndüğünden beri eski arkadaşları olan mahalledeki gençlerle düşüp kalkmaktan özellikle çekiniyormuş. Ve yaşlı başlı kimselerle konuşmasından edindiği bilgilerden yararlanıyormuş. Böylece çok kavrayışlı olduğundan kısa zamanda kendi yaşındaki çocukların çoğunun kavrayamayacağı birçok değerli fikirler edinmiş. Bu sırada evde yeniden para ihtiyacı duyulmuş. Alaaddin başka bir şey yapamayacağından anasının duyduğu tüm dehşete karşın sihirli lambaya başvurmak zorunda kalmış. Bununla birlikte Alaaddin'in niyetinden haberli olan anası ifritin belirmesi anında orada bulunmaya katlanamayacağından çabucak evden çıkmış. Ve Alaaddin böylece keyfince davranmakta özgür kalınca lambayı eline almış. Dokunması gereken yer kesin olarak aradığı külle ilk kez temizliğin yapıldığı belirgin yeri bularak çabucak hafifçe oyalamış. Ecinliği derhal ortaya çıkarak dokunuşunun hafifliği nedeniyle sakin bir sesle Alaaddin'e "Önünde saygıyla eğilen kölen işte karşında. Söyle ne dilersin? Ben lambanın hizmetkarıyım. Havada uçar, karada sürünür, buyruğunu yerine getiririm." demiş. Alaaddin de çabucak "Ey lambanın hizmetkarı, çok açım. Bana ilk kez getirdiğinin benzeri bir tepsi yemek istiyorum." diye yanıt vermiş. Ecinliği gözden kaybolmuş. Ama göz açıp kapayasıya kadar geçen zamandan da kısa bir sürede yeniden belirmiş ve söz konusu tepsiyi taburenin üzerine koymuş ve bilinmez bir yere çekilmiş. Az bir zaman sonra Alaaddin anası geri dönmüş ve tepsiyle içindeki koku saçan nefis yemekleri görmüş. ve ilk defasından daha az şaşırmamış. Oğlunun yanına oturarak tattığı yemekleri ilk getirilen tepsidekilerden de lezzetli bulmuş. Lambanın hizmetkarı olan Ecini'nin kendisinde uyandırdığı dehşete karşın büyük bir iştahla yemiş. O da Alaaddin de tam olarak doymadıkça sofradan kalkmamışlar. Ama bu yemekler nitelikleri kadar nicelikleriyle de iştahını kabarttığından kadın bunları sabah kahvaltısını öğle ve akşam yemekleriyle birleştirerek yemeği sürdürüp akşam oluncaya kadar sofradan kalkmamış. Alaaddin de öyle. Tepsideki azıklar tükenince anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 744. gece olunca demiş ki, tepsideki azıklar ilk kez olduğu gibi tükenince Alaaddin altın tabaklardan birini almaktan geri duymayarak adeti gereğince satmak üzere öteki tabakları sattığı Yahudi'ye götürüyormuş. Tam o sırada namusluluğu ve inancıyla tanınmış değerli bir kuyumcu ve gerçek bir Müslüman olan saygın bir şeyhin dükkanının önünden geçiyorken kendi adıyla çağrıldığını duyunca durmuş. Ve saygın kuyumcu eliyle ona işaret etmiş ve birazcık dükkanına uğramasını istemiş. Ve ona, oğlum, birçok kez seni çarşıdan geçerken görüyor ve urbanın altında gizlemeye çalıştığın bir şey taşıdığını farkına varıyorum. Ve komşum Yahudi'nin dükkanına giriyor ve oradan sakladığın şeyin yanında olmadan çıkıyorsun. Sana belki de genç yaşım dolayısıyla bilemeyeceğim bir şey bildirmeliyim oğlum. Bil ki gerçekten Yahudiler Müslümanların düşmanlarıdır. Onlar bizim mallarımızı mümkün olan her aracı kullanarak soymayı yasal hakları sayarlar. Ve tüm Yahudiler içinde bu kişi kuşkusuz en nefret verici, en kurnaz, en aldatıcı ve biz tek Tanrı'ya inananlara karşı en fazla kin besleyendir. Eğer çocuğum satacak bir şeyin varsa ilkin bana göstererek işe giriş. Ben de yüceler yücesi Tanrı adına onun gerçek değerini biçerim. Böylece sen de birine satarken ne isteyeceğini bilirsin. Hadi bana korkmadan ve güven duyarak urbanın altında sakladığın şeyi bana göster. Allah da dolandırıcıları lanetlesin ve kötüyü kahretsin de bizden sonsuza dek ırak olsun demiş. Yaşlı kuyumcunun bu sözlerini duyan Alaaddin ona güven duymuş. Ve urbasının altından altın tabağı çıkarmakta ve ona göstermekte tereddüt etmemiş. Ve şeyh daha ilk bakışta eşyanın değerini takdir etmiş ve Alaaddin'e "Şimdi bana bunun gibi kaç tabak sattın Yahudi'ye ve kaça bıraktın söyleyebilir misin?" diye sormuş. Alaaddin de vallahi amca buna benzer 12 tabak götürdüm ve her biri için bir altın dinar aldım diye yanıt vermiş. Yaşlı kuyumcu bu sözleri duyunca öfkenin sınırına ulaşmış ve ah lanet olası Yahudi, köpoğlu köpek, şeytan soyu diye haykırmış. Ve aynı zamanda tabağı teraziye koyarak tartmış ve bil ki oğlum bunun değeri bir dinar değil tas tamamına 200 dinardır. Yahudi senden bir günde tek başına çarşının tüm Yahudilerinin bizi bir haftada uğrattığı zarara bedel para çalmış demiş. Ve sonra ne yazık ki oğlum artık olan olmuştur ve biz tanık olmaksızın bu alçak Yahudi'yi kazığa oturtamayız. Ve her durumda gelecek bakımından artık yapılacağı biliyorsun. Ve eğer istiyorsan sana şuracıkta tabağın için 200 dinar öderim. Yine de onu satmadan önce götürüp başkalarına göstermeni ve değerini biçtirmeni yeğlerim. Eğer daha fazla önerirlerse fazlasını da öderim. Hatta pazar fiyatının biraz üstünde de ödeme yaparım diye eklemiş. Ama Alaaddin yaşlı kuyumcunun çok bilinen dürüstlüğünden kuşku duymak için bir neden olmadığından bu kadar iyi bedelle tabağını bırakmaktan memnunluk duymuş ve 200 dinar almış. Ondan sonra diğer 11 tabakta tepsiyi satmak için de aynı Müslüman kuyumcuya başvurmakta kusur etmemiş. Ve böylece zengin olan Alaaddin ve anası ödüllendiricinin iyiliklerini asla kötüye kullanmamışlar. Yoksullara ve ihtiyacı olanlara kendi ihtiyaçları dışında kalan yiyecekleri dağıtarak alçak gönüllü bir yaşam sürdürmeye başlamışlar. Alaaddin de bu sıralaman süresince çarşının ihlili gelenleriyle, seçkin tacirlerle ve çarşıya her zaman gelen nitelikli kimselerle ilişki kurarak eğitimini tamamlamak ve ruhunu inceltmek için hiçbir fırsatı kaçırmamış. Ve böylece az bir zamanda zarif insanların tavırlarını öğrenmiş ve kuyumcular ve cevahircilerle ilişkiler kurarak onların iş gördüğü titiz bir müşteri olmuş. Ve böylece cevahir ve değerli taşları görünce birlikte getirdiği bahçenin meyvelerinin ve renkli camdan topakların değerli biçilmez taşlar olduğunu ve en kudretli ve en çok servet sahibi şahlar ve sultanlarda bile eşlerinin bulunmadığını öğrenmiş. çok aklı başında ve zeki olduğundan hiç kimseye, hatta anasına bile bunlardan söz etmeme sağduyusunu göstermiş. Yalnız bu değerli taşlardan oluşmuş meyveleri ve paraları divanın şeltesi altında öylece saklamaktansa özenle toplamış ve sırf bunları saklamak üzere bir kasa satın almış. Ve aklı başında oluşunun sonuçlarını en parlak ve en göz kamaştırıcı şekilde almış. Gerçekten günlerden bir gün dükkanın önünde dostu olan birkaç tacirle görüşürken, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 745. gece olunca demiş ki, gerçekten günlerden bir gün dükkanın önünde dostu olan birkaç tacirle görüşürken, çarşıda sultanın iki tellalının uzun sopalarla dolaştıklarını birlikte ve yüksek sesle, "Ey sizler! Tacirler ve bu şehirde oturanlar, zamanın şahı ve şu anın egemeni olan büyük hükümdarımızın buyruğuyla şu anda dükkanlarınızı kapatıp tüm kapıları içeriden ve dışarıdan kilitleyerek evinize kapanmalısınız. Çünkü biricik inci, harika ve iyiliksever genç hanımımız Bedrül Müdür, tüm dolunayların dolunayı Haşmetli Sultanımızın kızı yıkanmak üzere hamama gitmek için buralardan geçecek." Bedrül Müdür, bedirlerin bediri, ayların ayı anlamına gelen kadın adı. "Yıkanmak ona yarasın. Bu buyruğa karşı gelip de kapılardan ve pencerelerden bakan bulunursa kılıçla, asılarak ya da kaza vurularak öldürülecektir. Kanlarını boyunlarında saklamak isteyenlerin haberi olsun," diyerek bağırdıklarını duymuş. Tellalların bu haykırışını duyunca Alaaddin, sultanın kızının ay parçası gibi güzelliği ve eksiksizliği tüm kentte konuşulan ve övülen bu harika Bedrül Müdür'ün gelişini görmek için kaçınılmaz bir arzu duymuş. Ve herkes gibi yapıp evine kapanacak yerde çabucak hamama gitmek ve görülmeden aralıktan bakacak ve hamama girdiği anda sultanın kızını keyfince seyredecek şekilde büyük bir kapının ardına saklanmak fikrini kafasına koymuş. Oraya saklanalı daha birkaç dakika geçmeden kendisine yol açan hadım ağası topluluğun ardından sultanın mevkibinin geldiğini görmüş. Bizzat kendisi de ipek örtülere bürünmüş, yıldızların ortasındaki ay gibi nedimelerin ortasında görünmüş. Ama sultan hamamın eşiğine ulaştığı andan başlayarak yüzünü açmakta gecikmemiş. Ve söylenilebilecek her şeyi aşan bir güzelliğin güneşli parlaklığı içinde belirmiş. Gerçekten elif harfi gibi dimdik, buhank ağacının genç dalına meydan okuyan endamı, Ramazan ayındaki hilal benzeri parlak alnı ve ince benzeri harika çizilmiş kaşları, susamış bir ceylanın gözleri gibi iri ve baygın bakan siyah gözleri, alçak gönüllülükle eğilmiş iki gül taç yaprağı gibi göz kapakları, seçkin bir kılıç gibi kusursuz burnu, iki koyu pembe dudakla bezenmiş küçücük ağzı, selsebil çeşmesinin suyuyla yıkanmış gibi beyaz teni, selsebil çeşmesi, çeşnette bir çeşmenin adı, gülümseyen çenesi, aynı irilikteki dolu taneleri gibi dişleri, bir güvercininkine benzer boynu ve geri kalanıyla 15 yaşında belki de daha küçük bir genç kızmış. Ve kuşkusuz şair şu dizeleri onun için söylemiş. "Siyah sürmeyle canlandırılmış büyücü gözleri keskin oklarıyla yürekleri deler. Demet gülleri onun yanağının pembeliğinden renkleri ödünç alırlar ve saçları alnının ışıldamasıyla aydınlanan karanlık bir gecedir." Sultan hamamın kapısına gelince ve saygısız bakışlardan çekinecek bir şey kalmayınca yüzündeki küçük peçeyi kaldırmış ve böylece yüzü tüm güzelliğiyle belirmiş. Onu gören Alaaddin kanının başında 3 kez hızla dolandığını duyumsamış. Ve ömründe hiçbir vakit yüzü açık kadın görmemiş olduğundan ilk kez güzel kadın ne, çirkin kadın ne anlamış ve bütün kadınların anası gibi yaşlı ve çirkin olmadıklarını fark etmiş. Sultanın eşsiz güzelliğiyle ilgili bu bulgusu onu şaşırtmış ve kapının ardında coşku içinde kıpırdısız bırakmış. Sultan hamama gireli epeyce bir zaman geçtiğinden orada öylece yasaklı ve korkudan titreyerek kalmış. Sonra bir parça kendini toplayınca gizlendiği yerden çıkmaya, evine dönmeye karar vermiş. Ama bilseniz nasıl bir değişme ve sarsıntı içindeymiş. Kendi kendine "Vallahi yeryüzünde bu denli güzel bir yaratık olabileceğini kim düşünebilirdi?" demiş. Sonra başı karmakarışık düşüncelerle dolu anasının yanına dönmüş. Ve belli heyecanla bükük, yüreğini tümüyle aşka kaptırmış, divanın üzerine yıkılmış ve yerinden kıpırdamamış. Anası onun bu olağan dışı durumunu görmekte gecikmemiş ve yanına yaklaşarak onu merakla sorguya çekmiş. Ama oğlu ona en küçük bir yanıt bile vermemiş. O zaman öğle yemeği için oğluna yemek dolu bir tepsi getirmiş ama oğlan yemek istememiş. Kadın da ona, "Senin neyin var oğlum? Bir yerin mi ağrıyor, söyle bana neyin var?" diye sormuş. Alaaddin, "Beni kendi halime bırak," diye cevap vererek kestirip atmış. Kadın yemek yemesinde ısrar etmiş ve onu öylesine sıkıştırmış ki yemeklere biraz dokunmak zorunda kalmış. Ama her zamankinden son derece az yemiş. Ve anasının tedirginlik duyarak duyduğu sorulara yanıt vermeyip susarak gözlerini önüne eğmiş. Ve bu dalgın durumda solgun ve bitkin ertesi güne erişmiş. O zaman Alaaddin'in anası tedirginliğin sınırında gözlerinde yaşlarla ona yaklaşmaya ve kendisine "Oğlum, Tanrı seni gözetsin, neyin var? Bana böyle susmanla yüreğimi daha fazla üzme. Bir hastalığın varsa benden saklama. Gidip hemen bir hekim arayayım. Ve tam da bugün kentimizde sultanımızın kendisine danışmak üzere getirdiği Arap ülkelerinden bir tabip gelmiş bulunuyormuş. Boyna onun bilgisinden ve harika ilaçlarından söz ediliyor. Gidip onu aramamı ister misin?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.